Ayrım 6.
Sıdıka Hanım öyle uzak, Nihal'in söylediklerini duyup duymadığı belirsiz. Oysa çırpınıyor Nihal. Hala çalıyor biliyor musunuz? Az önce yanındaydım. Samyot İsa'yı çalıyor hala. Sağır filan değil, beni duydu üstelik. Hiç oralı değil Sıdıka Hanım. Sanki sağır olan Arap Mustafa değil de o. Odadan çıkıp merdivenlere yöneliyor. Kendi kendine mi söyleniyor? Gözüm derdi bana, iki gözüm, Mahyamu, sesleniyor Nihal. Hiç görüşmediniz mi sonradan? Altınım derdi, Hiriso mu? Kim kırdı onun laftasını? Hoyrat bir el laftayı sapından yakalayıp taşa vuruyor, atı veriyor denize. Sandalda bir genç kız, kenarları saçaklı bir örtüyle örtmüş saçlarını. Gözü dalgalarla bir inip bir çıkan, bir inip bir çıkan laftada. Elini uzatsa, çekiverse sandala, gövdesi yarılmış, varsın yarılsın. Girit'in tüm tınıları o laftada. Kıyamet gününün karmaşası sürüyor kıyıda. Nereden çıktı bu sandukalar? Ölüler bile mi kalmamalı arkada? Yaşlı bir kadın söküp almış kapısının tokmağını. Göğsüne bastırıyor sımsıkı. Sandal doluyor. Küreklere asılıyor birisi. Açıkta bir gemi. Sonradan fotoğrafını çerçeveletip saklayacağı. Lafta bir inip bir çıkarak, bir inip bir çıkarak. Geride kız elindeki torbaya sarılıyor sımsıkı. Kucağındaki torba Girit'ten elinde kalan son varlığı. Torbanın içine tıkıştırıyorum kirlileri. Ne zaman benim elime geçti Sıdıka Hanım'ın torbası? Torbanın üzerinde bir etiket. Metris Askeri Ceza ve Tutuk Evi. Koğuş C-11 Ertan Acar. Çok şaşıyorum. Ertan'ın torbasıymış bu meğer. Hoyrat bir el öne doğru itiyor torbayı. Arkamdakinin torbasını didikliyor şimdi. Upuzun bir koridordayım. Ne sandal ne lafta. Koridor boyunca yürüyorum. Elimde kirli torbası. Nizamiye'den çıkıyorum. Islak bir akşamüstü, koyu gri. Minibüs bekliyorum. Dop dolu geçiyor hepsi. Tam iş dönüşü. Minibüs durağı tıklım tıklım. Geçen minibüsler ondan da kötü. Camlara yaslanmış sırtlar görüyorum. Camlardan yol yol akan suların arasından. Camlara yaslanmış sırtların arasından başka sırtlar. Oturanların üzerine abanmış. İçerisi buram buram buhar, ter ve ayak kokusu. Nasıl sığabilir bir minibüse bu kadar insan? Niye koşarlar dop dolu minibüslere hala? Kapı koluna asılıp basamağa atlamayı göze alarak üstelik. En inatçılardan bir ikisi başarıyor olmalı içerideki sıkışıklığı biraz daha yoğunlaştırıp cama dayanan son sırt olmayı. Ben de koşuyorum ama nasıl da beceriksizim. Bayrampaşa'nın bütün işçileri boşalıp gittikten sonra mı binebiliyorum? Elimde kirli torbası, çantamdan para çıkarmaya çabalayarak sırtım cama dayalı. Camın dışından akıp giden sular sanki ta içime süzülüyor. Her şey sırılsıklam, buz gibi. Bir anda buğuya kesen gözlüklerimi çıkarıyorum. Çantamdan otobüs biletini bir türlü çıkaramıyorum. Ellerim morarmış, parmaklarım kaskatı. Kirli torbasıyla gözlüğümü aynı elde tutarken bilet arıyorum, bulamıyorum, bulamıyorum. Gözlük düşüyor elimden. Topkapı Eminönü otobüsünün sıkışıklığında yere kadar düşemiyor gözlük. Aralarda bir yerde takılıp kalıyor. Şişman bir kadının kalçasında yakalıyorum gözlüğü. Bileti buluyorum en sonunda. Kapı ağzında sıkıştığım yerden uzatıyorum. Elden ele bilet kumbarasına ulaşıyor. Kirli torbasını çantamı dengeliyorum yeniden. Torbanın üzerindeki etikete gözüm ilişiyor. Yazılar akıp gitmiş, harfler upuzun, ağlamaklı. Koşar adım köprüyü geçerken hala yağmur. Nasıl unuttum şemsiye almayı? Eminönü Karaköy arası uzadıkça uzuyor. Vapuru görüyorum. Hızlanmaya çabalıyorum. Dizlerim bükülüyor. Haydarpaşa Kadıköy. Yetişebilsem, yetişebilsem. Jeton. Jetonum vardı benim. Otobüste çıkarsaydım keşke. Ya da yolda. Ama ne zaman? Kara borsacı çocuktan alıyorum. Koşarak turnikeye, zil çalıp kilitleniyor turnike. Bir sonraki vapura kaldım. Hava şimdiden kapkara. Eskiden kitaplara, dergilere bakılırdı. Beklerken hiç değilse. Şimdi yalnızca dini yayınlar. Bir de Kur'an kasetleri. Vapurda alt salondayım. Pencereden dalgalara bakıyorum. Lafta bir inip bir çıkarak, bir inip bir çıkarak. Hayır, vapurun değil, banyo treninin penceresi bu. Bir genç kız, kenarları saçaklı bir örtüyle örtmüş saçlarını. Hayır, çarşaflı bir kadın bu. Karanlığın içinde kapkara, bir değil birçok kadın. Simsiyah kovalıyorlar beni. Kaçmaya başlıyorum. Bostancı istasyonunda inen 3-5 kişi şaşkınlıkla bakıyorlar bana. Sokaklar bomboş, saat 10'u bulmuş olmalı. Bir türlü dinmeyen yağmur. Sonunda merdivenleri tırmanıyorum. Kapılardan televizyon sesleri. Sofra başına toplaşıp birlikte yemek yiyen, yemekten sonra televizyondaki diziyi hep birlikte izleyen insanları dehşetle kıskanıyorum birden. Her katta iki daire, çatı katında tek. Kapımız bile yalnız görünüyor. Anahtarı çıkarırken bir an seviniyorum. Nihayet ev. Kapıyı açarken yitiyor sevincim. İçerisi ıslak, soğuk bir yalnızlık. Elektrik sobasını prize takıyorum. Ağır ağır kızarıyor. Elini çabuk tutmanın da yararı olmadığını bilir gibi. Öyle ıslanmışım, sanki hala sular damlıyor. Yoksa hayal mi ediyorum? Ama basbayağı tıpırtı. Hayal falan değil, damlıyor. Yine akıyor, hem kütüphanenin üstüne. Kitapları boşaltıp odanın karmaşasına katıyorum. Banyonun kasvetinde leğen arıyorum. Çamaşır basmışım, suyu kirli gri. Yıkamaya üşenip duş teknesine deviriyorum leğeni. Kırmızı yün çoraplarımın boyası akmış. Beyaz çamaşırlar pes pembe. Annem görse ne kızar. Renklilerle beyazlar bir araya basılır mı? Kirli suyun içinde öbek öbek yatıyor çamaşırlar. Leğeni durulamaya mecalim yok. Öylece alıp gidiyorum salona. Kütüphanenin üst tarafında dengelemeye çalışıyorum. Devriliyor. Mermer bir kitap ağırlığı oturtuyorum tek yanına. Ertan'ın kıymetli kitap ağırlığı Paris'ten. Görse üzülür deyip indirmeye yelteniyorum. Yerine koyacak başka bir şey yok. Boş verip orada bırakıyorum. Bir koltuğa çöküyorum. Uyumalı. O kadar yorgunum ki uykum bile yok. Kirli çamaşırlar. Kokusu bütün evi saracak. Onları makineye atıp biraz televizyona baksam. Çamaşırları boca ediyorum makineye. Ertan gözaltına alınmazdan bir gün önce otomatik çamaşır makinesi fiyatı sormuştuk. Bağdat Caddesi'nde. Bağdat Caddesi tarih öncesi bir zamanda başka bir ülke kadar uzak görünüyor şimdi. Makinenin hortumunu musluğa takıp suyu açıyorum. Sular kesik. Her yer sırılsıklam ve sular kesik. Ağlamaya başlıyorum. Avaz avaz ağlıyorum. İnadım tutuyor. Bu çamaşırları yıkamalıyım diyorum. Çamaşırları bir yıkayabilsem güneş açacak. Ertan tahliye olacak. Hırsla bidonun kapağını açıyorum. Satın alıp geldiğimde Ertan'ın günlerce söylendiği bidon. Herkes evine su depolarsa su sıkıntısı artarmış. Hala Fransa usulü düşünüyor. Ertan'a da sinirleniyorum. Dehşetli sinirleniyorum. Tutuklanıp bütün dertleri başıma yıktı. Üstelik dertli olabilmek bile onun tek elinde göründüğü için, dışarıdaki ben olduğum için. Bidonu deviriyorum makineye, çalıştırıyorum. Su bir anda siyaha kesiyor, çamaşırlar döneniyor. Bir inip bir çıkan, bir inip bir çıkan. Lafta falan değil, Ertan'ın bordo çorapları. Bütün çamaşırlar pes pembe kesilecek şimdi. Bu gece neye elimi atsam kötü. Makineyi durdurup yatak odasına giriyorum. Giysilerimle yatağa girip yorganı başımdan yukarı çekiyorum. Sırılsıklam nem. Üstelik başıma su damlıyor. Olamaz. Yatak odası akmıyordu. Nereden geliyor bu su? Gözlerimi açıyorum. Bir tabanca namlusu. Güpegündüz, aydınlık ve bir tabanca namlusu. Haykırıyorum. Uyandı lan kaçalım diyor bir çocuk. 6-7 yaşlarında. Arkadaşlarıyla gülerek kaçıyorlar. Ellerinde plastik su tabancaları. Plajmış burası. Uyuyakalmışım. Ama Ertan nerede? Telaşa kapılıyorum bir an. Sanki tutuklanmış yeniden. Sanki burası plaj değil. Sanki upuzun bir koridordayım ve dışarıda yağmur yağıyor. Panik içinde sağa sola bakınırken Ertan görünüyor uzaktan. Sigara almış, jelatinini açarak geliyor. Kalkıp koşuyorum ona doğru. Kolunu tutuyorum. Gerçek olup olmadığını anlamak ister gibi. Sıcacık teni. Ürperiveriyor, sarılıyorum sımsıkı. İçi üşüyor yine, anlıyorum. Öğle güneşinde bile buz gibiydi elleri bugün. Ne gördü, ne düşündü, söylemedi. O hep güçlü Nihal. Kim bilir ne çok üşüdü o soğuk 80 kışında. Ben tutuklandıktan sonra kim bilir ne çok üşüdü ki Cunda'nın öğlen güneşi bile söküp atamıyor içindeki soğuğu. Şimdi güneş de gidiyor. Akşam hüznüdür biraz da onu üşüten. Haşim midir bu saate en güzel anlatan? Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Gitti gidiyor güneş, feri söndü. Kıpkırmızı bir top. İlk çağlardan bu yana buralardan kaç bin, kaç yüz bin kişi uğurlamıştır güneşi. Kaç milyon kişi seyre dalmıştır geride kalan şarap rengi denizi. Ege'nin ufku zengin, Ege doğurgan, zeytini, şarabı, ekmeği ve ilk uygarlıkları üreten, adalardan sekerek birbirine koşan iki kıyısı, birbirinden kopamayan adalarla kavuşan iki kıyısı. O Yunanlı avukat da buradan böyle ufka bakarak, Maden Adası ve daha bir sürü irili ufaklı adadan sekerek. Tek bir ağaç, adacıklardan birinin üzerinde, yayvan ve güzel bir ağaç, adacığın üzerine şemsiye gibi kapanan, yapayalnız adada tek başına, güneş de tam onu seçti giderken öpüşecek. Ağacın ardından kayıp gidiyor, bir an öylesine çakışıp örtüştüler. Sanki aynı şablondan çıkmış ikisinin üst çeperi, kayıp gidiyor ağacın ardından, hızı gözle izlenebilir. Hızla yalnızlaşıyor ağaç, son turuncu dilimi de yakalayıp durduramadan. Karanlık, soğuk ve yalnız kalıverdi. Nihal de titredi birden. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum diyor Nihal. Artık hiç yalnız kalmayacaksın ki diyor Ertan. Eli Nihal'in karnında, İ harfinin noktasından küçük döllenmiş bir yumurtacık var mı orada şimdiden? 2, 4, 8 ve 16 hücre derken tutunabilecek mi rahim duvarın? Minicik bir yürek, yepyeni bir yürek. Hamaratça kan pompalayan. Kaçıncı haftada atmaya başlayacak? Kol ve bacak tomurcukları, ilk seyirmesi, ilk kıpırtısı, ilk tekmesi derken? Yapayalnız kaldı yine. Üstelik çocuğun bütün sorumluluğu. Tek başına diye düşünüyor Ertan. Yine bir akşam vakti Ayvalık'tan Cunda'ya motorla tek başına geçer ve şarap rengi denizin güzelliğine dair hiçbir şey görmezken Ahmet Haşim'i hatırlıyor. Neden hatırladığını bilemeden. Zihnini zorluyor. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstümde sema, kavsi mutalsam. Dizeleri geliyor aklına. Her şeye rağmen gökyüzünü başımın üzerinde görebilmenin mutluluğu mu bu çağrışımı yapan diye düşünüyor. Bir şey eksik, bir ipucu. Çağrışımın peşini kovalamaktan cayıyor. Motor Cunda'ya yanaşırken yol boyu hiçbir şey gözlemediğinin ayrımına varıyor. Nihal onun gözü, kulağı, eli, sağ eli. Şimdi daha iyi, nadiren bir titreme, belli belirsiz. Parmaklarındaki incelmeyi, elindeki güç kaybını ancak bilen bir göz fark edebilir. Bir de uzmanlar. Nerede? Danimarka'da mı? Bir işkence rehabilitasyon merkezi kurulmuş. Latin Amerikalılar, Güney Amerikalılar, tabii bizimkiler de. Yolum düşerse gider miyim? Yolum nerelere düşecek, nerelerden geçecek? Yolu şimdilik Cunda. Meydan bu kadar kalabalık mıydı geçen gelişlerinde? Şu büfeye pansiyon sormuştu Nihal. Sormasına gerek yok bu kez. Taş kahvenin önünden Sıdıka Hanım'ın evine. Kahvenin önünde oturan adam, kahvesini yudumlarken ona bakan dikkatlice. Hamketen takım elbiseli, gözünde yuvarlak tel çerçeveli gözlükler. Şakakları ağarmış. Düşler de yaşlanır diye dalga geçiyor Ertan kendi kendisiyle. Yunanlı avukatın saçlarındaki akları fark etmemişti geçen gelişte. Pansiyonun kapısı nasıl bırakmışsa tıpkı öyle. Sanki birkaç gün olmuş Nihal'le şuracıktan çıkalı. Dönüp dönüp Sıdıka Hanım'a el sallayışları geliyor aklına. Kapıda koyu renk elbisesiyle dikilip kalmış hüzünlü Sıdıka Hanım. Kapı yine aralık. Zili çalsam mı diye düşünüp cayıyor Ertan. Sofa, mutfak, bahçe ve Sıdıka Hanım. Biraz daha yaşlanıp küçülmüş. Bahçe aynı bahçe. Ama çiçekler mi tarumar, ne eksik geçen seferki sevincinden. İki şişman kadın sofra hazırlıyorlar. Kardeş olmalılar. Aynı sakalet, aynı hantallık. Karpuz kesiyor biri. Kabuğa yakın kısmını kemirip sularını dirseklerine kadar akıtarak. Öbürünün tırnaklarında yarısı dökülmüş koyu renk cilalar. Sıdıka Hanım bile bir başka görünüyor. Daha uzak, daha yabancı. Buyurun diyor herhangi birine dermişçesine. Zaten herhangi biri Ertan şu anda. Alınmamaya çalışmalı. Boş odanız var mıydı? Kaç kişilik? Yalnızım. Ve birden hatırlıyor Ertan motorda Ahmet Haşim'in neden aklına düştüğünü. Nihal'in ben artık yalnız kalmak istemiyorum diyen sesi ve göllerde bu dem bir kamış olsam dileği. Yalnızlığın ve hüznün şairi olduğundan mıdır hatırladığım Ahmet Haşim'i bunca sık? Niye Nazım Hikmet değildi Ahmet Haşim? Pek yakında bizim sulara geçen her gemiyi okşarken yanmayacak mı ellerim? Hayır, benim şairim Mayakovski değil, Puşkin. Ah koca Lenin, Nazım ne yapıyordur şimdi? anneannesine mi bırakmıştır Nihal onu? Başının etini yiyorlardır kızın, söylenerek filan da değil, susarak. Susarak ve biz demedik miydi bile demiyoruz. Görüyorsun işte, susuyoruz bakışlarıyla bakarak. Onlarsız geçen ikinci günün akşamı, daha kaç iki günler, haftalar ve yıllar geçecek kim bilir. Sonra bir gün kavuşursak eğer, geriye dönüp bakacağız ve nasıl da kısa görünecek o ayrılık. Yaşanırken bunca uzayan, bunca yoran, daha ikinci günün akşamı. Birlikte geçirdiğimiz son yıllarda hiç yaşanmamış gibi şimdi. Sanki hiç gelmemişiz Nihal'le buraya. Ben hala tutukluyum ve tutukluluğum ömür boyuna çevrilmiş Cunda'da. Kaç kişiyle konuştum son 24 saatte? O da isterken dün akşam Sıdıka Hanım'la bir. Sabah kahvede çay ve tost ısmarlarken garsonla iki. Hayır, garson üç. Ondan önce sigara ve gazete alırken büfeciyle. Sonra gün boyu. Hiç kimseyle. Az önce yine garsonla. Izgara köfte, bir de rakı. Papalina değil, keyifle yenmeyince saygısızlık gibi geldiğinden belki, ama bira yerine rakı. Gönlü olsun Nihal'in, ne çok ağladıydı geçen sefer, bira içişime içlenip, şuracıkta olsaydı şimdi, gidip bir kadeh içseydik. Şunca yıldır hiç yapmadığımız gibi, keşke her gece oturup konuşsaymışız. Niye o kadar çok işimiz vardı? Ne diye onca koşturup durduk, iki laf edecek zaman bulamadan? Konuşacak biri olsaydı şimdi, öyle garson büfeci falan değil, beni tanıyan biri. Beni tanıdınız mı? Sofada sessizce oturup dururken birden yerinden kalkıp mutfak kapısına gelen adamın sesine dönmek için tahta kaşığı sağ elinden sola aktarıyor Sıdıka Hanım. Sakızlı muhallebiyi karıştırmaya ara vermeden bir an bakıyor adamın yüzüne dikkatlice, sesindeki tanınma feryadını karşılıksız bırakmama çabasıyla. Tanıyamadım. Geldiniz mi daha önce? 5 yıl önce. Eşim de vardı o zaman. Hatta birkaç kez yazdı size sonradan. Resim bile yolladı. Sizden de bir kart almıştık, oğlumuzun doğumunu kutlayan. Muhallebinin üzerindeki gözeneklerin artmasını beklemeden ocağı söndürüp kaşığı tezgahın üzerine bırakıyor Sıdıka Hanım. Elini beline dayayıp düşünceye dalıyor. Üstelik kart yazdığı birisi. Hatırlaması gerek ama... Yaşlilik işte, hatırlayamadım ama durun, resmini bulursam hatırlarım. Sıdıka Hanım mutfaktan sofaya, mermeri kırık, aynası nem, lekeli ceviz konsola yöneliyor. Önce üst çekmeceden gözlük, sonra mahfazalar, zarflar, kat yerleri sararmış örtülere sarılı eski fotoğraflar. Ertan da göz ucuyla izliyor. Eskilerden, yenilerden ama daha çok eskilerden gelip geçiveren çehreleri, cümleleri. Derken Ertan ve Nihal, aralarında Nazım birkaç aylıkken henüz. Sanki suretleri değil de kendileri. Kendi cebinden çıkarıp baksa bu etkiyi yapmaz. Böyle beklenmedik bir yerden birdenbire. Hah işte bakın diye atılıyor, 4 yıl önce olmalı. Nazım kaç aylıktı o zaman? Ne güzel bir bebekti kerata. Büyüdü gitti, tohuma kaçtı şimdi. Burun kökünde bir acı, gözünden yol bulamayan yaşlar birikmiş olmalı. Burnunun direği sızlamanın ne anlama geldiğini ilk kez mi anlıyor böyle derinden? Aa, hatırladım. Nasıl hatırlamam? Samyotisa'yı söyleyen hanimdir eşiniz. Onu çok sevmiştim ben. Niçin gelmemiştir şimdi? Ne demeli? Yalan söylenemez Sıdıka Hanım'a. Doğru ise tam bir kargaşa. Geçiştirmek mi en iyisi? Biz ayrıldık artık. Ama olmaz ki. Severdiniz birbirinizi. Birbirimizi hala bunca özdeyişimiz hep ayrılıkla iç içe yaşamışlıktan olmalı. Aynı zamanlarda evlendiklerimizden çoğu tüketti sevgilerini. Şimdi şu telefona giderken sanki sevgilimle konuşmaya gider gibiyim. 10 yıllık karımla hiç değil. Ayvalık'ın ana caddesinde iskeleden postaneye yürürken bir gün önce Sıdıka Hanım'la konuşmalarını, en çok da o beklenmedik yerde karşısına çıkıveren Nazım'ın bebeklik resmini düşünüyor Ertan. Gelip geçerken ara sıra omzuna çarpanların ve yoğun akşamüstü kalabalığının farkında bile değil. İrkiliyor birden tam arkasından bir ses. Hocam, efendim diye dönüyor. Bu körpecik sesin onun üniversiteden koparıldığı 80'den bu yana böyle genç kalmasının imkansızlığını sorgulayıp algılamadan. Henüz 15-16 yaşlarında bir kız. Ona değil, etine dolgunca, saç kesiminden lacivert dar eteğine kadar her şeyiyle öğretmen olduğunu belli eden bir kadına sesleniyor. Öylece kala kalıyor Ertan. Kadınla kız önünden geçmekte olduğu binanın açık kapısından girip derinlikteki maviliğe doğru yürürlerken. Başını kaldırıp bakıyor, kız meslek lisesiymiş burası meğer. Kapıdan görünen görkemli bir hol. Yerleri siyah ve beyaz damalı mermer kaplı, derinlikte kıyıya açılan bir kapı ve çerçeveden akşamın henüz koyultmadığı bir pırıltı. Denize varmıyorlar öğretmenle öğrencisi. Holün iki yanından çıkan merdivenlere sapıp üst katlardan birine doğru gözden kayboluyorlar. Ertan orada öylece kala kalmış bakarken arkalarından. Bir hayal görür gibi oluyor Ertan. Kapıdan görünen deniz parçacığının önünden rıhtım boyunca yürüyen ve kapının çerçevesinden geçtiği, o bir an dönüp gülümseyen, beyaz takım elbisesini seçer gibi oluyor, tel çerçeveli gözlüklerini. Hayır, o Yunanlı avukat da burada böyle derken aklı başına gelip saatine bakıyor. Gecikmek üzere, saat 7'ye geliyor. Sirkeci Merkez Postanesi'nde günün telaşı yatışmak üzere, merdivenler sakin. Yalnızca yan bölmedeki jetonlu telefonlar çekmedeler hala akşamın kalan yükünü. Nihal önleyemediği bir telaşla son 2 dakika içinde belki 12. kez saatine bakıyor. 7 oldu olacak, sıraya giriyor. Sıradaki 2 kişi aradıklarını bulamayınca sıra bir anda kendisine geliyor. Jetonu atıp rastgele bir numara çeviriyor. Gözü telefon üzerindeki numarada. 5286114. Bir yanlışlık yapmış olamazlar değil mi? Hayır, işte bu dışarıdan aranabilir numara. Numara düşmeden kapatıp jetonun düşmesini bekliyor. Kulağı zil sesinde. Çalmıyor, çalmıyor. Sırasını yitirmemek için jeton atıp yeniden rastgele bir numara. Belki doğru sayıda haneli bir telefon numarası bile çevirmedi. Oysa böyle şeylere dikkat etmeli. Şu köşedeki adam gözlüyor gibi. Nihal hafifçe sırtını dönüyor adama. Herkesi polis sanmaktan vazgeç derdi Ertan olsaydı. Şu zil bir çalsaydı, bir çalsaydı. Hanımefendi, Nihal köşedeki adamın cebinden polis kimliğini çıkarıp kendisini tutuklamasına hazır ve vakur, ağır ağır geri dönüyor. Sıraya giren biriymiş onun arkasına. İşiniz acele değilse kısa konuşacağım izin verirseniz. Buyurun diyor Nihal adamın çözemediği olağanüstü bir sevinçle. Ertan sabırsızlanıyor. Önündekinin konuşması uzadıkça gözü bir saatinde bir not defterinde. Saat 7:02 geçiyor. Defterdeki numara artık iyice ezberinde. Sonunda bitiriyor adam. Ertan numaraları çeviriyor aceleyle. 9-1-5-2-8-6-1-1-4. Meşgul çalıyor. Şimdi ne yapmalı? İzin istiyor arkasındakinden telaşını belli etmeme çabasıyla. Yeniden çeviriyor numarayı içinden. Bismillah diye başlayan hiç tanımadığı bir sesi duymanın şaşkınlığıyla. Orta sondan bu yana inanmadığı, hiçbir talep yollamadığı, hiçbir rica ve minnette bulunmadığı bir yardımı çağıracak kadar. Nasıl olur? Hay Allah diye düşünüyor, şaşkınlığını yeniden aynı kavramla dile getirişine büsbütün şaşıp sinirlenerek. Neyse çalıyor bu sefer. Dindarlıktan ucu ucuna sıyırttık diye düşünüyor. Ertan kendisiyle dalga geçerek, evet Nihal'in sesi.